Ayrım 15, sayfa 150. 9. Yardım Kampanyası. Bugünlerde Maraş'ta Fransızların Türklere yaptıkları zulüm hakkında Anadolu gazetelerinde haberler yer almaktadır. Maraş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin gönderdiği bilgileri Müslümanlar Maraş'a imdat başlığı ile yayımlayan İrade-i Milliye gazetesi çeşitli yerlerden Maraş için toplanan paraların listesini vermekte ve Sivas'ta da bunun için milli bir sandık kurulacağını yazmaktadır. İrade-i Milliye sayı 24-9-2920 sayfa 1. Sivas, Maraş'a yardım için iki koldan faaliyete geçmiştir. Bir yandan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, diğer yandan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti yardım toplamaktadırlar. Müdafaa-i Vatan Cemiyeti daha önce yapılan davet ve ilan üzerine Numune Mektebi'nde bir toplantı yapmış, İrade-i Milliye'nin verdiği bilgiye göre 7 hafız tarafından Kur'an okunmuş ve heyecanlı konuşmalardan sonra Maraş'a koşan Kuvayi Milliyeciler için yarım saat içinde 290 lira toplanmıştır. Daha sonra bu yerinde toplananlarla 428 liraya çıkmıştır. Yardım için daha fazlası da taahhüt edilerek bunların toplanması işinin Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne aktarılması kararlaştırılmıştır. Bu bilgi Ankara Valiliği aracılığı ile Mustafa Kemal Paşa'ya da ertesi gün bir yazıyla sunulmuştur. Bir hafta sonra da bu paranın nerelere verildiğini bildiren bir yazı heyeti temsiliyeye yazılmıştır. 15 Şubat 1920. Baykal sayfa 10. Toplanan paranın 500 lirası Müdafaa-i Hukuk Sivas Şubesi'ne, 100 lirası İzmir felaketine uğrayanlara gönderilmiş, 100 lirası da yedek olarak derneğin kasasında alıkonulmuştur. İrade-i Milliye sayı 25-16-2920 sayfa 2. Dernek, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne hitaben kaleme aldığı 15 Şubat 1920 tarihli yazıda topladığı 300 lirayı takdim ettiğini bildirerek, belediye başkanının eşinin dernek adına verilen 38 liranın eklenmesiyle toplam 338 liralık bağışın makbuzunu istemektedir. Baykal sayfa 12. Dernek, Sivas Valiliğine 15 Şubat 1920 tarihli yazısında da İzmir felaket zedeleri için 100 liralık bir yardım takdim ettiğini bildirerek alındığının bildirilmesini istemektedir. Yazıya göre bu para pek azdır, ancak 100 çaresizin ayaklarını ısıtacak bir iş görebilecektir. Baykal sayfa 65. Derneğin kuruluşu sırasında Maraş savaşçıları için başlattığı yardım kampanyası daha sonra da sürmüş ve gönderilen paranın miktarı 500 lirayı bulmuştur. Akbıyık sayfa 292. Mustafa Kemal Paşa 10 Şubat 1920 tarihli telgrafta da Maraşlılarla Kuvayi Milliyeciler hakkında yaptıkları gösteriden ve gösterdikleri yardım ve şefkat eserlerinin ötürü derneğe şükranlarını bildirmiştir. Atatürk'ün Bütün Eserleri cilt 6 sayfa 298. 13 Şubat 1920 günkü telgrafında da derneğin 15 günlük çalışma özetini içeren raporu büyük bir şükranla aldıklarını bildirerek, vatanın kurtuluşu uğrunda harcanan nezih ve soylu çalışmaların şükrana değer olmasını ve büyük bir cesaret ümidi veren mücahedelerinin devamlı başarılara ulaşmasını dilemiştir. Atatürk'ün Bütün Eserleri cilt 6 sayfa 319. Derneğin çalışmalarıyla ilgili olarak Mustafa Kemal'e sürekli rapor verdiği, onun 29 Şubat 1920 günü gönderdiği "Çalışmalarınız için teşekkür ederiz" diyen telgrafından anlaşılmaktadır. Atatürk'ün Bütün Eserleri cilt 6 sayfa 406. Dernek, çeşitli yerlerdeki şubelerine gönderdiği tarihsiz bir yazıda, askerin ihtiyacı için çorap sağlanmasını ve mümkün olan hızla oradaki askeriye teslim edilmesini istemiştir. Bunun için verilecek makbuz örneğini de eklemiştir. Dernek, Kurban Bayramı'nda kesilecek hayvanlardan ev başına belirli bir miktarının ayrılarak kış kavurması yapılmak üzere kız yetimler yurduna verilmesi için polis ve belediye dairelerine bildirim yapılmasını istemiştir. Belediyeye yazılan tarihsiz başka bir yazıda da şu istekte bulunulmaktadır. Kurban Bayramı'nda kesilen hayvan derilerinin askere çorap yaptırabilmek ve açık artırma ile satılarak elde edilecek para ile yine askerin diğer ihtiyaçları için bedeli karşılığında derneğe teslim ettirilmesi. Baykal sayfa 78. 10. Genel Kurul'da yapılan hararetli konuşmalar. İrade-i Milliye'nin verdiği habere göre 6 Şubat 1920 günü derneğin genel kurulunda küçük kız çocuklarının okuduğu manzumelerde içinde olmak üzere 13 kişi söz almıştır. Konuşmalardan bazıları İrade-i Milliye'de yer almaktadır. Gazete bunların tümünü basamadığından üzüntülü olduğunu yazmakta, gelecek sayılarda da bunları vermeye çalışacağını belirtmektedir. Gazete konuşmalardan birkaçını yayımlayabilmiş ancak 8'i Cumhurbaşkanlığı arşivindeki metinlerden Bekir Sıtkı Baykal'ın kitabına alınmıştır. Bu konuşmalar üslubu mükemmelliği, savunulan görüşlerin yerindeliği bakımından o yıllardaki Anadolu'daki kentli kadınların bilinci ve kültür düzeyi konusunda çok olumlu bir izlenim bırakmaktadır. Anaya kız evlat bakar. Başkan Melek Hanım, "Muhterem hemşirelerim" diye başlayan duygulu, açık ve heyecanlı konuşmasında özetle şöyle demektedir. "Pek acı, pek buhranlı, pek vahim günler yaşıyoruz. Vatanımız ölüm halinde bir hasta. Erkek kadın bütün evlatları vatanın tedavisine hemen koşalım. Kızları hasta bakıcı, oğulları en ehil doktorları olmalıdır ve olacaktır. Vatanımızı kurtaracağız. Dedelerimiz gibi Türk Müslüman milletinin şerefini yine yükselteceğiz. Fakat bunun için birleşmek lazımdır. Kadın ve erkek birleşirsek vatan kurtulur. Ölüm döşeğinde olan vatanın kız evlatları bizleriz. Anaya daha şefkatle bakan kız evlattır. Erkek evlat müdafaa eder. Vatana vazifemizi yerine getireceğimiz gün, bugün, bu saattir. Maraş'taki din kardeşlerimize imdat için bugün erkek kardeşlerimiz müdafaaya gittiler ve daha da gidiyorlar. Biz de onların kardeşleri isek hiç olmazsa küçük bir ihtiyaçlarını temin için bir kız kardeşe düşen vazifeye hemen koşalım. Aramızda biraz para toplayalım. Sizi bugün bu vazifeye davet etmekle pek mesudum. Memnuniyetle kabul edeceğinizden de eminim. Anadolu hanımları böyle küçük şeylere değil, lazım geldiği zaman pek büyük fedakarlığa da koşar. İradi Milliye Sayı 25-16-2920 Çaka Sayfa 44 Baykal Sayfa 50 Aynı toplantıda Yüzbaşı Rıza Bey'in eşi Emine, Veznedar Tevfik Bey'in kızı Belkıs, Biçki Salonu Müdiresi Tacür Rical, eski polis müdürü Hüseyin Efendi'nin kızı Münire, Yazma Şefika, Yetimler Yurdu Müdiresi, Yönetim Kurulu üyesi Makbule ile aynı okuldan ve Kız Yüksek Öğretmen Okulu'ndan Asiye Hanımlar da konuşmuşlardır. Bu ilginç konuşmalardan bir özet yapmak yararlı olacaktır. Dini yaşamak da bağımsız olmayı gerektirir. Fehime Hanım, Melek Hanım'ın konuşmasında yer alan vatanın selameti için kadın erkek, büyük küçük herkesin çalışmasının gerekli hatta farz olduğu görüşünü tekrarlayarak, "Çünkü namusumuz, dinimiz, hayatımız, velhasıl her şeyimiz bu memleketin selametine bağlıdır" dedikten sonra, az evvel Kur'an'ın okunmasıyla kalplerinde doğan nurun bile buna muhtaç olduğunu belirtmiştir. Fehime Hanım, günümüz aydınlarının çoğunun unuttuğu veya kabul etmediği, insanı insan yapan koşulların başında ulusal bağımsızlığın geldiğini yetkinlikle açıklamış olmaktadır. Bir dini yaşamak bile bağımsızlığa bağlıdır. O, bunu vesile sayarak kadının toplum içindeki yerine değinmiştir. Kadınlık aleminde vatani görevlerde geri kaldıklarını, vatan selameti düşüncesinin henüz kadının kalbine girmediğini, bu düşüncesizliğin cezasını her gün çektiklerini, etrafta olan bitenleri komşulukta ve mahalle evlerinde duyup işittiklerini, bunların yalan yanlış şeylerden ibaret olduğunu, oysa böyle bir araya gelip bilmediklerini bilenlerden öğrenmek gerektiğini, fakat her nedense bunun gene kadınlar tarafından yadırgandığını belirttikten sonra, velhasıl kadınların da toplumsal hayatta ve insan topluluğu içinde bir yeri bulunduğu unutulmamalıdır denmektedir. Bu nasıl uygarlık? Belkıs Hanım'ın konuşmasında da dikkate değer düşünceler vardır. Avrupalıların Türkleri küçümseyen görüşlerine çatan konuşmacı, Türkiye'de son yapılan cinayetleri hazırlamak medeniyet ise Türklerin medeniyetsiz yaşamayı tercih edeceklerini, Doğu'da, Batı'da medeniyet yokken Türklerin Asya'da medeniyet kurduklarını, Maraş elden giderse Sivas'ın, Sivas elden giderse Doğu Anadolu'nun elden gideceğini, bu bakımdan kadın erkek birleşerek düşmanları karşısında kuvvetli bir kitle halinde bulunmaları gerektiğini, bunu 5 yaşındaki çocuklar bile takdir ettiği halde memlekette bunu takdir etmeyen küçük bir azınlığın bulunduğunu belirtmiştir. Düştüğümüz bu felaketten kendimizi kurtaracak yine kendimiziz. Derdimizin dermanını başka yerden aramaya hacet yoktur diyen konuşmacının bu sözlerinden o günlerde Amerikan mandası isteyen akımlardan haberdar olduğu anlaşılıyor. Biz bu vatanın anasıyız diyen Belkıs Hanım sözlerini şöyle sürdürmüştür. Bugün malımızla, canımızla yardım etmek bizim de borcumuzdur. Bu borcu memnuniyetle yerine getirmeyecek memleketimde doğduğum, büyüdüğüm, yaşadığım, her an havasını teneffüs ettiğim sevgili vatanım Sivas'ta hiçbir hemşirem yoktur. Biz Sivaslılar bu görüşte bütün Anadolu kadınlığına rehber olduk. Bu vazifeden ölüm bile olsa dönmeyeceğiz. Malımız da, canımız da vatanındır. Vatanındır, vatanın hanımefendiler. Baykal, sayfa 52. O bu sözleriyle hem yurt savunmasındaki kararlılığını hem de vatan için mücadelede Sivas kadınlarının öncülüğünü dile getirmiştir. Bitlis defterdarının eşini örnek alalım. Biçki Salonu Müdüresi Tac-ül Rical Hanım, Maraş'a yardımın en çok Sivaslılara düştüğünü, İzmir'i işgal eden Yunanlara karşı fedakarca çalışan efeleri örnek alarak erkeklerin Maraş'a koşacaklarının muhakkak olduğunu, bu arada kadınlara da görevler düştüğünü belirtmiş ve Bitlis defterdarının eşiyle ilgili haberi hatırlatarak onun gibi olamasalar bile daha küçük görevler üstlenebileceklerini, örneğin cephede çalışanlara manevi yardımlar yapabileceklerini belirtmiştir. Böylece Türk kadınlığının da yurt savunmasıyla ilgilendiğini insanlık dünyasına, özellikle saldırgan düşmanlara duyurmak için mitingler yapabileceklerini, protestolar çekebileceklerini anlatmıştır. Baykal, sayfa 54. Yavrusunu koruyan dişi arslan. Münire Hanım, edebi konuşmasında Maraş'ta kurulan mezbahada koyun yerine Türklerin boğazlandığını anlatarak şöyle demiştir. İlan ettikleri adalet ve insaniyet ilkelerini pervasızca çiğneyen medeni dünyaya karşı yavrusu kaybolmuş bir dişi aslanın dehşetli heyecanıyla hep bir ağızdan şöyle bağırınız. Artık yeter. Zalimler unutmasınlar ki cümleden kuvvetli bir Allah vardır ve Allah bu derece gaddarlığa tahammül etmez. İrade-i Milliye, sayı 25, 16-2920, sayfa 2, Baykal, sayfa 55. Çalışırsak kurtulacağız. Derneğin yazmanı Şefika Hanım, önlerinde karanlık bir saha olduğunu, İzmir'i işgal eden Yunan saldırganlarına İzmir ve Aydın'ın yiğit efelerinin direnişe geçerek yol vermediğini, bu kez başka bir düşmanın Halep civarından yol bularak Maraş'ı işgal ettiğini, orada birleştiği Ermenilerle halkı kırıp geçirdiğini, Maraş önlerinde süren bu savaşın Türklerin zaferiyle bitmezse bu istila ordusunun Sivas'a yürüyeceğini anlatmıştır. Şefika Hanım kadınlara şöyle seslenmiştir. İstila ordusu buralara gelirse, öldürülecek kıymetli baba, evlat ve eşlerinizin yasını tutacak elbiselerinizi hazırladınız mı? İsmet ve iffetler mahvedilecek, nazlı kızlarınızın kucağınızdan alınarak bir fuhuş haline sürüklendiğini gördüğünüz vakit gözlerinizi, kan akacak gözlerinizi bağlayacak mendillerinizi hazırladınız mı? Savaşçılara yardımın nasıl yapılacağını kararlaştırmak üzere 5 kişilik bir kurul oluşturmasını öneren konuşmacı, uyuşuk oturur isek mahvolacağız, çalışırsak kurtulacağız demiştir. Baykal, sayfa 56. Vatan aşkı belalıdır. Yetimler Yurdu Müdüresi ve Yönetim Kurulu üyesi Makbule Hanım'ın konuşması da siyasi kavrayışın yüksekliğine tanıktır. Bekleyerek derdine derman arayan bir hasta gibi beklediğimiz barış bizden uzaklaşıyor. Düşmanlarımızın bizden bekledikleri barış yaklaşsa bile biz o barıştan nefretle, telinlerle uzaklaşacağız. Biz 6,5 asırlık Osmanlı Devleti'nin şan ve şerefiyle yaşayan Türk milletinin şan ve şerefine layık bir barış istiyoruz diyen konuşmacı, idam değil barış istediklerini, yenilmekle ölmediklerini belirterek her şeyin tersine dönebileceğini, bugünün galiplerinden Fransa'nın 1870 savaşında Almanlara teslim olduğunu söylemiş, biz düştüğümüz bu felaketten kendimizi kurtaracağız fakat birleşirsek malımızla canımızla çalışırsak memleket kurtulur. Bizi yakan düşmanlarımızın sarsması değil, kendimizin birbirimizi sallamasıdır, demiştir. Yurt sevgisini bir aşığın sevgisine duyduğu sevgiye benzetmiş ve şöyle konuşmuştur. Vatan öyle bir can yakıcıdır ki ona olan muhabbet ve aşkımızdan hiçbirimiz vazgeçemeyiz ve vazgeçmemeliyiz. Onun her zulmüne, her kahrına tahammül etmek her evladının borcudur. Onun yüzünden ne üzüntüler çeksek de onu bir an unutmayacağız. Nokta nokta. Biz ölürsek vatanımızın, Müslümanlığın şeref ve haysiyeti için öleceğiz. Fakat bizim ölümümüz gelecek nesilleri şerefle yaşatacak. Elimizde kalan son lokmaları almak istiyorlar. Almak istedikleri lokma son memleketimiz, son memleketlerimiz, Anadolu'muz. Bunu vermeyeceğiz. Makbule Hanım İstanbul mitinglerinde Nakiye Hanım'ın konuşmasından alıntı yaparak biz Türkler için iki yol vardır. Biri tarihimize şanımızla devam etmek, diğeri gözlerimizle beraber tarihimizi kapayıp ebediyete götürmektir demiştir. O da konuşmasını Anadolu kadınlarına layık bir biçimde erkeklere yardım edeceklerini, böylece Türk milletinin ölmeyeceğini, öldürülemeyeceğini Tevfik Fikret'in Sabah Olursa şiirine yollama yaparak sürdürmüştür. Böyle olursa bu mavi göğün güzel mehtabı bize açılır. Hayatımızı güneşlendirir. Memleketin sislenen ve paslanan alnı da nurlanır. Baykal, sayfa 56. Yaraman, erkek kadın eşitliğinin nedenle özümsendiğini ve vatan savunması yolundaki fikirlerin Türk kadınları arasında yaygın olarak paylaşıldığını gösteren bu konuşma, Türk kadınının ulaştığı siyasal toplumsal bilinç düzeyinin İstanbul'a sınırlı kalmadığını ortaya çıkarması açısından önemlidir yorumunu yapmaktadır. Ayşegül Yaraman, Resmi Tarihten Kadın Tarihine, sayfa 120. Vatan anamız parçalanıyor. Son olarak Yetimler Yurdu ve Kız Yüksek Öğretmen Okulu'ndan Asiye Hanım, Türk milletinin 20. yüzyılda aciz içinde bulunamayacağını, ne kimseye hakkını verip ne kimseden hakkını alacağını, kan işici Yunanlıların İzmir'in sahibi olamayacağını, Maraş giderse Sivas'ın da gideceğini ve düşmanların Türklerin mirasını istedikleri gibi paylaşacağını söyleyerek vatanı bir anaya benzetmiş ve bir evlat annesinin canavarın pençeleri arasında parçalanacağını gördüğü zaman sabredebilir mi diye sormuştur. Baykal, sayfa 58. 11. İstanbul'un işgaline karşı protesto. Dernek İstanbul'un işgalinden 11 gün sonra İtilaf Devletleri'nin İstanbul'daki temsilcilerine gönderdiği 27 Mart 1920 tarihli telgrafla işgali protesto etmiştir. Bu telgrafın altında 16 yönetim kurulu üyesiyle üyelerden 32'sinin imzaları vardır. Baykal, sayfa 38. Derneğin 4 Eylül 1920 tarihini taşıyan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 8 Eylül 1920 günlü oturumunda okunarak tutanağa geçen telgrafında İzmir ve Bursa taraflarını işgal eden ve oralarda bulunan İslam kadın ve çocuklarına bin türlü zulümler ve facialar yapan Yunanlılara karşı tepki dile getirilerek hem destek bildirilmekte hem de bu yerlerin geri alınması istenmektedir. Metinde şöyle denilmektedir. Giydiğimiz kefen, yediğimiz zehir olsun. Erkeklerimizin bu hainlerle pençeleşmek üzere cephelere koştuğunu görüyoruz. Bize düşen vazife de şimdiki asker kardeşlerimizin mümkün olduğu kadar ihtiyacını tedarike çalışmaktır. Bu vazifeyi elimizden geldiği kadar ifaya gayret ediyoruz. Memlekette pür galeyan, düşmana karşı hazırlanmaya kuvvetli bir azim ve imanla koşan erkeklerimiz arasında öç hissiyle taşan gözü yaşlı analar, hayali ölen zevceler, yıldızı sönen sevgililer, güneş gibi parlayan lekesiz ismetlerini korumaya ahdeden hemşirelerin de bir büyük kitle halinde askere yardımcı olduğunu biliyoruz. Muhterem vekillerimizden de memleketimize saldıran hain düşmanlarımızın def'ine himmet buyurmalarını hürmet ve tazimlerimizle istirham ederiz. TBMM Zabıt Ceridesi, Cilt 4, 8-9-1920, sayfa 4. 12. Halkı bilgilendirme çabası. Mustafa Kemal, derneğe de gönderdiği 8 Nisan 1920 tarihli genelgesinde Ankara'da Anadolu Ajansı'nın kurulduğunu bildirmiş ve onun yaydığı haberlerin her yere yazılıp asılması ve köylere kadar ulaştırılmasını istemiştir. Dernek, bu yazıya 19 Nisan 1920 günü verdiği yanıtta ajansın kuruluşunu büyük bir sevinçle karşıladığını bildirerek, lütuf buyurulacak havadisleri buraya bağlı olan bütün nahiye ve en küçük köylere kadar tebliğ edecek vasıtaları temine çalışıyoruz. Her emrinizi yerine getirmeye hazırız demektedir. Baykal, sayfa 18. Hakimiyeti Milliye'ye gönderilen Şubat 1920 tarihli bir yazıda da Kurtuluş Savaşı'nın yeni karargahı haline gelen Ankara'da 10 Ocak 1920 günü Mustafa Kemal'in denetiminde yayımlanmaya başlanan bu gazeteye bir yıllık abone olunduğu ve paranın Sivas Postanesi'ne yatırıldığı bildirilmektedir. Baykal, sayfa 61. Derneğin konumuz açısından fazla önemi olmayan başka yazışmaları da vardır. Ancak bunlardan Halide Edip'in Ankara'ya gelmesinden duyulan sevinci kendisine bildiren ve Halide Edip'in buna teşekkür eden yazısını anmak yerinde olur. Baykal, sayfa 72. 13. Başkanın ayrılışı ve derneğin etkisizleşmesi. Derneğin genel başkanı Melek Hanım, eşi Reşit Paşa'nın Kastamonu'ya atanması nedeniyle onunla birlikte gitmek zorunluluğunu anlatan bir ayrılık yazısı yayımlamıştır. Yönetim kurulunun diğer üyelerinin de imzası bulunan tarihsiz yazıda derneğin kuruluşundan ve yaptıklarından kısaca söz edildikten sonra Sivas'ta yapılacak pek çok iş olduğu belirtilerek aşağıda sıralanan işlerin yerine getirilmesi için çaba gösterilmesi rica edilmektedir. Cephelerde düşmanla çarpışan asker kardeşlerimize çamaşır, çorap vesaire sağlanması, yetim yurtlarının ihtiyaçlarını gidermek için kadınlar arasında yardım toplamak, yoksullara karşı kadın şefkatiyle yardımda bulunmak, gelip geçen yurtsuz göçmenlere evden geldiğince yardım etmek, Sivas'ta kızlara biçki dikiş öğretmek üzere kurumlar açmak, Baykal sayfa 79. Reşit Paşa'nın Kastamonu valiliğine 10 Kasım 1920 günü başladığı bilinmektedir. Açık Sözcü Hüsnü, İstiklal Harbi'nde Kastamonu, sayfa 113. Bu duruma göre Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'nin kurulduğu 1919 sonbaharından 1920 yılı sonbaharına kadar geçen bir yıllık süredeki çalışması hakkında bilgimiz vardır. Derneğin 1920 yılı sonbaharından sonra etkisizleştiği ve giderek söndüğü anlaşılmaktadır. Bunun nedeni derneği var eden koşulların ortadan kalkmış olmasıdır. Çünkü 23 Nisan 1920'de açılan TBMM, Anadolu'da merkezi bir yönetim kurarak bakanlık örgütleriyle, meclis komisyonlarıyla, çeki düzen vermeye başladığı ordusuyla yurdun ve ulusun geleceği hakkında söz sahibi olmuştur. Halk örgütlerine şiddetle ihtiyaç duyulduğu 1919 yılı sonbaharında bunların hiçbiri yoktu. Derneğin en önemli varlık nedenlerinden biri olan Maraş'ta Fransız işgali de 11 Şubat 1920'de son bulmuştu. Öte yandan Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, Sivas'ın Kuvayi Milliye merkezi olduğu dönemin bir ürünüydü. Heyeti temsiliyenin 27 Aralık 1919'da Ankara'ya taşınmasıyla bu merkez de değişmiş oldu. Özellikle İstanbul'un 16 Mart 1920'de işgali ve TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açılmasından sonra Halide Edip gibi aydın İstanbullu kadınların Ankara'ya taşınması, Kurtuluş Savaşı Kadın Hareketi için yeni bir durum yarattı. Cephe için yardım toplama ve yaralılara bakma işini Ankara'da kurulan Hilal-i Ahmer Kadınlar Merkezi üstlendi. Bu işler için Sivas artık bir merkez değil, şube görevi yapabilirdi.